Ayrım 5. Türkleri Anlama Kılavuzu. Zeki Kayağan Coşkun. Sayfa 75. Çocuk ve Türkler. İçerisinde bulunulduğunda hiç bitmeyecekmiş gibi gelen, bitince de bu kadar mıydı yani dedirten dramatik bir yapısı mevcuttur çocukluğun. Çocukların büyük bölümünde baba işe gidince üzülme, işten dönünce mutlu olma yeni bulunmaktadır sanki. Babanın evin kapısından içeri girmesi çocuğa muazzam bir huzur verir. Sokakta huzur demektir afacanlar için ve burada geçen zaman arttıkça daha da lezzetlenir hayat. Ve annenin balkona, pencereye çıkıp seslenmesi utançtır sokaktaki çocuk için. O anne de nasıl bağırırsa mahalle çınlar, ayağa kalkar. Faruk, niye bağırılmaktadır bu kadar? Ya akşam olmuştur ya da yemek hazırdır. Ama gün dönüyor diye avaz avaz da bağırılmaz ki. Her 24 saatte olan bir şey işte. Nedir bu yaygara? Bakkaldan alınacak bir gofret parasına, balkondan sepetle sarkıtılacak ekmek arası gıdaya ulaşmak isteyen çocuk da annesi gibi yüksek volümü tercih eder. Anne! Anne! Bağırmadaki bir anlık düşmenin ve duraksamanın işaretidir. İsmi bilinmeyen çocuğa küçük diye hitap etmek de sinir bozucu bir olgun birey davranışıdır. Hatırlıyorum da bana küçük denildiğini berbat hissederdim kendimi. Sıfatsız, mıymıntı, meymenetsiz, zavallı, Allah belanı versin gibi bir şey. Çocuk duymadıkça iş inada biner, küçük ne kadar uzanır. Küçük, küçük, küçük, ne var dercesine büyüye bakış. Bana yoğurt alır mısın bir tane, atıyorum parayı. O parada katlanıp mandala sıkıştırılarak atılır. Ve balkondan, pencereden atılan ne varsa onu yakalamaya çalışır çocuk. Yakalarsa çaktırmadan gurur duyar kendisiyle. Aferin bekler. Ama atılan nesnenin ağırlığı yoksa, kağıt, poşet gibi rüzgardan etkilenen bir yapısı varsa, kontrpiyede kalan çocuk bir oraya bir buraya derken madara olabilir. Madde 35. İsmi bilinmeyen her çocuğa küçük diye seslenilir. Çocuk duymadıkça küçük uzatılarak söylenir ve ara ara şşt eklenir. Küçük, şşt, küçük. Küçük olmanın keyifsiz olduğu anlardandır. Annenin yemek sonrasında sabunlu el beziyle bastırarak ağzı silmesi. El bezine uygulanan basınç P arttıkça daha iyi temizler mantığını güden anne çocuğun canını yakmaktan başka bir şey yapmaz. Ve sabunun iğrenç tadı da illaki damağa ulaştırılır böylece. Bu yanılgıya düşen anneler aynı tutumu banyoda da gösterirler. Su ne kadar sıcak olursa çocuk o kadar temiz olur düşüncesindeki anne çocuğu patates ihmal edilmiş haşlamaya çevirir ki vahtır vah vahtır. Bit denen çocukların çoğu bitler çabucak gebersin diye bu uygulamayla karşılaşmıştır. Karşılaşacaktır. Geberen sadece bitler midir? Çocuk bünyesi de bitlerin acısına iştirak eder ama mucize bir şekilde hayatta kalır. Madde 36. Yıkanma yetisinden yoksun çocuk, annesi tarafından yıkandığında suyun azami sıcaklıkta olmasına özen gösterilir. Suyun sıcaklığı arttıkça çocuğun temiz olma hali de artmaktadır. Yaygın bir anne inanışına göre su sıcaklığı ile çocuk temizliği arasında doğru orantı vardır. Anne çocuğu için istemektedir her şeyi. Yapılan ne varsa onun iyiliği içindir. Ama bir erkek çocuğu bilemez ki kışın pantolonun içine zorla giydirilen külotlu çorabın onu soğuktan koruyacağını. Kendini dişi gibi hisseder erkek çocuk. Hele o külotlu çorabın A bölgesinin apış arasını esnek bir hapse alması alışılır gibi değildir. Hadi tamamdır, kaçış yoktur da rengi neden kırmızıdır? Laciverdi, siyahı bulunmaz mı bunun? Sırtını evladına kaşıttırırken tam yeri tarif etmek için biraz daha aşağısı, sola, biraz yukarı, ha tam orası bilgisini vermek babalara has bir tutumdur. Baba da mutludur kaşıma aktivitesinde, çocuk da. Anne baba çoğu kez çocuğun davranışlarını onaylamada mutabakata varamazlar. çocuğun yaptığı anneye doğru geliyorsa babaya yanlış geliyordur. Babaya göre doğru olan anneye göre yanlıştır. Kim kendisinin doğru yaptığını düşünüyorsa çocuk da ona yanaşır. Bu durumda fikri önemsenmeyen ebeveyn çocuğu gösterip eşine bakarak "Yüz verme şuna bu kadar." der. Karı koca kavga ettiğinde ise "Yüz verme şuna bu kadar"la küçümsenmiş çocuk veya şu bir anda kıymete biner. Bu kez taraf tutmak gibi bir seçeneği olan çocuktur. Ve seçim yapıldıktan sonra yalnız kalan, kendisine hak verilmeyen anne ise şu isyan kaçınılmaz olur. "O babansa ben de annenim. Hep onu tutuyorsun." Evdeki tartışma ve küskünlük hali uzarsa arada kalan yine çocuk olur. Anne de baba da birbirini duyabilmektedir. Fakat birbiriyle direkt konuşmazlar. "Faruk, annene söyle, yarın amcanlar bize gelecek." Faruk babana de ki, "Kimseyi çekemem yarın ben." Faruk annene söyle, "Davet ettim bir kere." Faruk babana de ki, "Gidişi olsun da gelişi olmasın inşallah." Madde 37. Anne baba arasındaki tartışmalarda çocuk babasından yana taraf olursa annenin "O babansa ben de annenim. Hep onu tutuyorsun." serzenişi muhtemel bir tınıdır. En keyifli anne bedduasıdır. "Senin çocuğun da sana yapsın bana yaptıklarını inşallah." Bir çocuk ne yapabilir ki ebeveynine? "Benim çocuğum da bana yapsa keşke." Çocuklar her zaman düşünmeden ve kaygısızca hareket ederler. Zaten çocuk olmanın gereğidir pat diye söylemek, pat diye hareket etmek. Bazen bu umarsızlık anne ve babayı zor durumda bırakabilmektedir. Evde kalması gereken bir sırrın çocuktan alabirine uygun şekilde söylenmesi sıkça yaşanılan bir tatsızlıktır. Veya maddi durumu iyi olan bir aileye misafirliğe gidildiğinde çocuk kıtlıktan çıkmış gibi pastaya, muza, çileğe, çikolataya saldırırsa özellikle anne için utanç olur bu ve "evde olsa yemez" diyerek durumu toparlamaya çalışır. Halbuki maddi nedenlerden hasret kalmıştır çocuk bazı gıdalara. İştahında artış olduğu falan yoktur ve sevdiği yiyecekleri bulunca telaşa düşmüştür. Madde 38. Akrabaya, eşe, dosta ziyarete gidildiğinde çocuk önüne koyulan gıdalara ilk defa görmüş gibi saldırırsa iştahının açıldığı anne tarafından ifade edilir ve özellikle "evde olsa yemez" vurgulanır. Adetler, gelenekler, görenekler vesaire hiçbiri ırgalamaz çocuğu. Ama bir şekilde beşeri ilişkileri öğretmek isteyen ebeveynler bunalım yaşatırlar minik bedenlere. "Oğlum, misafirimize hoş geldin dedin mi? Kızım, dayının elini öptün mü? Oğlum, teyzenin böğrünü börttün mü?" 20 yaşına girmiştim ki evimize her konuk geldiğinde annemden hala aynı suali duyuyordum. "Oğlum, hoş geldin dedin mi?" Herkesin ortasında söylüyordu bunu. Metazori yoluyla "hoş geldin" desem samimi olur mu? Kaldı ki en başta "hoş geldin" diyordum her defasında. Hatırlatmaya ne hacet? "Oğlum, misafire hoş geldin dedin mi?" Dedim. "Bir daha de. Oğlum, misafire hoş geldin dedin mi?" Hepimiz misafir değil miyiz şu fani dünyada? Bugün varız, yarın yokuz. Ben de zaten bir misafirken neden bunu demek bana düşsün? Ben de, sen de, o da misafiriz. Ve rica ederim şu sınırlı konuklukta böyle garip ritüellerin maşası olmayalım. Hatta gerekirse örgütlenelim bu anlamda. Tamam. Madde 39. Misafirlere hoş geldin dedin mi? Çocuğa yaşatılacak en büyük kabuslardan biridir. Gelen misafire, ebeveyne göstere göstere hoş geldin deyip kabustan kurtulmak gerekir. Ve eve gelen misafir amcaların, teyzelerin çocuklarla ilgileniyormuş gibi görünmesine neden olan saçma soruları vardır. "Seni bize götürelim mi? Bizim kızımız o." Bu saçma ve gerçekleşmesi mümkün olmayan teklifin ardından yetişkin kişi "cık" cevabını alırsa bu sefer "hadi bizim kızımız ol sen" der ve çocuğu kucaklar. Kendi evine götürüyormuş gibi yapar. Aniden çocuksu düş kırıklığı başlar, sonra ağlama. Ailesinden gerçekten ayrılacağını zanneder çocuk. Rolünü iyi yaptığını çocuğu ağlatmasından anlar gereksiz kişi. Sıra ağlayan çocuğu "yok yok" diyerek sakinleştirmektedir. Ağlaması kesilsin diye olmadık şekillere girer etraftaki büyükler. Aa, burada ne varmış denilerek çocuğun ilgisini çekecek bir şey bulunur ve gözüne sokularak sallanır. Gösterilenin ne olduğunun önemi yoktur. Bu patlıcan da olur, abajur da. İyi de çocuk zaten sakin sakin oturuyordu. Tadı kaçırılmasa da sakin kalacaktı. Aynı lüzumsuz kişi bu benim annem, bu benim babam ya deyip de çocukla polemiğe girer. Çocuğu yine ağlatınca da tamam tamam senin annen diyerek susar. Anneni mi çok seviyorsun, babanı mı? Önceki soru kadar etkili olmasa da çocuktan illaki cevap alınana kadar inatla sorulur. Sorulur da ne olur? Çocuk karşısındakini başından savmak için inanmadığı bir cevabı verir, eğlendirir. Çocuklardan şartsız, kayıtsız, itirazsız, ofis boy gibi hareket etmeleri beklenir. Bakkaldan ekmek, kasaptan yağsız kıyma, nalburdan boya, tuhafiyeden çıt çıt vesaire. Çocuklar bu ve bunun gibi ihtiyaçları almaktan keyif duyarlar. Tabii para üstü kendilerine kalacaksa. Fakat bazen de gitmek istemezler. Ya televizyonda güzel bir film vardır ya da oyun oynamaktadır. Derin bir demagoji olarak sen dururken annen mi gitsin almaya dayatılır çocuğa baba tarafından. Yahut da anne sen dururken ben mi gideceğim almaya mukayesesinde diretir. Gurur başa beladır ve çocuklar almaya annelerini göndermezler. Fedakarlık yapıp kendileri giderler. Madde 40. Evin ekmek ihtiyacı hep seyredilen en güzel filmlerde belirir. Çocuk ekmek almayı reddederse sen dururken ekmek almaya annen mi gidecek demagojisiyle köşeye sıkıştırılır, ikna edilir. Dünyanın en zengin mutfağına sahip olsak da bazı annelerimiz canları sıkkınken akşama yemekte ne var anne hevesine elinin körü, zıkkımın kökü, ziftin peki karşılığını vererek farazi yemekler yapabilirler. Ve çocuklarının kızdırdığı aynı anneler içerisinde anne geçen soru cümlelerine karşı oldukça tahammülsüzlük gösterip verdikleri yanıtla da şaşkınlık yaratırlar. Anne çorabımı gördün mü? Bana anne deme. Savunmasız kalmaktadır çocuk olmak. Yere düşünce, canı yanınca anne diyerek gözyaşları içerisinde eve koşmanın başka nasıl izahı vardır ki? Bazen ana baba kucağında dinerken bu tür acı ve gözyaşları bazen çocuk acısını paylaştığına pişman olur. Çünkü düştüğü için, kolunu kanattığı için, yaralandığı için ebeveynine koşar koşmaz azarlanan, pataklanan, örselenen çocukların mevcudu da az buz değildir. Ve şok yaşanır işte bu anda. Zaten yardım için gidilmiştir, yaraya merhem olsun diye gidilmiştir. Ama bu öfke niyedir? Evet, sonunda yardım edilir. Ama öncesinde yaşananlar üzer çocuğu. Madde 41. Kolunu inciten, düşen, yaralanan çocuk annesine babasına ağlayarak koşup acısını paylaşmak istediğinde terslenme ve pataklanma ihtimali vardır. Sevgi, anlayış, hoşgörü sonsuza kadar sürsün ister çocuklar. Onlar katıksız ve düşünmeden severler çünkü. Karşılığının da böyle olmasını isterler. Ama ne mümkün. İstanbul'un zaman çalan trafiğine yakalanmıştım yine. Adım adım ilerliyordu araçlar. Benim hemen yanımdaki kırmızı otomobilde bulunan neşeli bir aile dikkatimi çekti. Baba arabayı kullanıyor, anne babanın yanında. Çocuk arkada iki koltuk arasındaki boşluktan kafasını uzatıp şirinlik yapıyor. Her çocuk anne babasına o iki koltuk arasındaki boşluktan ulaşarak mutlu olur. Kendini güvende hisseder. Baba çocuğunu seviyor. Çocuk sevildikçe boşluktan daha da bir sarkıyor öne doğru. Bir ara dönüp oğlunu öptü baba. Ne güzel dedim içimden. Baba olsam ya ben de böyle. Çocuk nasıl da seviniyor babası onunla ilgilendikçe. Sonra bir şey oldu. Kırmızı araba öndeki pahalı cipe çarptı. Baba sinirlendi. Arkasına dönüp bağırdı. Senin yüzünden oldu diyordu besbelli. Çocuk iki koltuk arasındaki boşluktan geriye doğru çekiliyordu ki sağlam da bir tokat yedi. Ağlamaya başladı. Anne çaresizdi, susuyordu. Ağzını açsa daha da kötü olacaktı. Neydi o çocuğun yaşadığı? Neler geçiyordu kim bilir aklından? Seviyordu babası bolca. Mutluydu işte. Ne olduğunu anlamadan bir bağırma, şiddet. Sonra ben vazgeçtim böyle baba olmaktan ve vazgeçtim bir bayram günü çocuk olmaktan. İlk defa o gün hiç kimse bayram harçlığı vermemişti. Daha önce kolonya ikram edilirken minik avuçlarımı açmama rağmen kafama dökerlerken kolonyayı, artık avuçlarımdaydı birkaç damla serinlik ve sonrasındaki keskin koku. Dedim ya, içerisinde bulunulduğunda hiç bitmeyecekmiş gibi gelen, bitince de bu kadar mıydı yani dedirten dramatik bir yapısı mevcuttur çocukluğun. Bitti. Sahi bu kadar mıydı yani? Peki. Madde 42. Kolonya çocukların kafasına büyüklerin ellerine dökülür ikram edilirken. Kolonyanın kafasına dökülmesine alışmış çocuk, avuçlarında buluyorsa artık kolonyayı, bu çocukluğunun bittiğini, büyümeye başladığını gösterir. Babasının, annesinin yanında evladını sevmeyen, onu kucağına almayı ayıp sanan ebeveynler, ahmakça tabuların kıskacına düşmüş zavallılardır. 5. ayrımın sonu. Sayfa 88.